From the conference center at Temple Square.
Salt Lake City'de bulunan Tapınak Meydanı'ndaki konferans merkezinden kilisenin genel otoriteleri ve genel görevlileri arasından seçilmiş olan konuşmacılarla ve bu bölümde Mormon Tabernacle Korosu'nun müziği eşliğiyle bu İsa Mesih'in son zaman izler kilisesinin 180. yarı yıllık genel konferansına hoş geldiniz.
This broadcast is furnished as a public.
Bu yayın Bonneville Communications tarafından bir kamu hizmeti olarak sağlanılmıştır. Herhangi bir şekilde yazılı bir izin olmadan bu programın çoğaltılması, kayıt edilmesi, kopyalanması ya da başka bir amaç için kullanılması yasaktır. Birinci Başkanlığın ikinci danışmanı Başkan Dieter F. Uchtdorf bu bölümü yönetecektir.
Kardeşlerim, İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi'nin 180. yarı yıllık genel konferansının 4. bölümüne bu sabah hoş geldiniz. Konferans merkezinden ya da dünyanın her yerindeki destek merkezlerinden ya da radyo, televizyon, internet ya da uydu iletişimi yoluyla katılan sizlere selamlarımızı iletiyoruz. Genel yetkililer ve genel yardımcı kuruluş başkanlıkları bu konferansta aramızdalar. Bu bölümdeki müzik Mark Wilberg liderliğinde, org'da Clay Christiansen ve Richard Elliot ile beraber Tabernacle Korosu tarafından sunulacaktır. Koro bu bölümü ebedi gerçek ilahisini söyleyerek açtı ve şimdi bizlere Yehova, cennetin ve dünyanın Rabbi ilahisiyle lütfedecek. Ondan sonra açılış duası 70'lerden yaşlı Gerald Kasse tarafından edilecek.
Our dear Father in heaven,
cennetteki babamız.
We have joy in our heart.
Kalplerimizde mutluluk var bu sabah. Bu sabah konferansta beraberliğimizde bir sevinç var. Ve dünyanın her tarafında sevinç var. Sana şükrediyoruz ki bu büyük planından haberimiz var. Bize verilen gerçeklerden dolayı sana şükürlerimizi sunuyoruz. Yaşayan peygamberimiz için ve yalnız çok sevdiğimiz bir peygamberimiz olduğu için sana şükürlerimizi sunuyoruz. Ve onunla beraber çalışanlara da şükrediyoruz. Bu konferansın bu seansını başlarken bu bölümde konuşacak olan herkese herkesin konuşabilmesi için ve bizlerin de bu mesajları tamamıyla anlayabilmemiz için ve bunları pratikte de hayatımıza koyabilmemiz için dua ediyoruz.
That those who need comfort may be comforted. That those
hayatlarında who seek truth. Rahatlık ve gerçek isteyenlere bunların bahşedilmesini dua ediyoruz.
We pray that we may be witnesses of the name of thy son wherever we go.
Oğlunun adını tanıtmak yolumuz için dua ediyoruz. Ve bunlar için alçak gönülde sana dua ediyoruz. İsa Mesih'in adıyla amin.
Our first speaker this morning will be
bu sabahki ilk konuşmacımız, birinci başkanlığın birinci danışmanı, Başkan Henry B. Eyring olacak. Onun takibinde koro, çobanın kalbine kıymetli ilahisini söyleyecek. Bunu söyledikten sonra 12 Havariler Kurulu'ndan Başkan Boyd K. Packer konuşacak. Ondan sonra 70'ler Başkanlığı'ndan J.E. Jensen'ı dinleyeceğiz.
My beloved brothers and sisters.
Sevgili kardeşlerim. Bu Sebt gününde sizlere seslenmek benim için bir onurdur. Milyonlarca son zaman azizlerine ve dünyanın her tarafında bulunan arkadaşlarımıza konuşma görevimden dolayı kendimi alçak gönüllü hissediyorum. Bu kutsal fırsat için hazırlanırken dua ettim ve kişisel ihtiyaçlarınızı öğrenmek ve Rabbim vermemi istediği mesaj için derin derin düşündüm. İhtiyaçlarınız çok fazla ve çok değişik. Her biriniz Tanrı'nın eşsiz bir çocuğusunuz. Tanrı sizleri ayrı ayrı biliyor. O size ve ihtiyaçlarınıza uygun olarak cesaret, düzeltme ve yol gösterme mesajları yolluyor. Bu konferansta Tanrı'nın benden ne konuşmamı istediğini bilmek için onun hizmetkarlarının kutsal yazılardaki ve geçmiş konferanslardaki mesajlarını okudum. Mormon kitabındaki Rabbin güçlü hizmetkarlarından biri olan Alman'ın şu sözlerini okurken duama bir cevap aldım. Ah keşke bir melek olsaydım ve yüreğimin arzusuna göre çıkıp Tanrı'nın borazanıyla yeri sarsacak bir sesle haykırıp bütün insanları tövbeye çağırabilseydim. Evet, her canın tövbe edip Tanrımıza gelmesi ve bütün dünyada daha fazla keder olmaması için gök gürültüsünü andıran bir sesle onlara tövbe ve fidyeyle kurtuluş planını duyurmak isterdim. Fakat işte ben bir insanım ve bu isteğimle günaha giriyorum. Çünkü Rabbim bana verdiği şeylerden hoşnut kalmam lazım. Ve ondan sonra dua ettiğim istikameti Alman'ın şu düşüncelerinde buldum. Çünkü işte Rab bütün uluslara sözünü hikmetle öğretmek için kendi uluslarından aynı dili konuşan insanları Evet, onların sahip olmasını uygun gördüğü her şeyi onlara verir. Bu nedenle Rabbin doğru ve gerçek olan değerlere göre bilgelikle nasihat verdiğini görüyoruz.
As I read that message from a servant of God.
Tanrı'nın bir hizmetkarından bu mesajı okuduğumda bugünkü görevim belli olmuştu. Tanrı çocuklarına mesajlar ve yetkili elçiler yollar. Tanrı'ya ve onun hizmetkarlarına güveni sağlamak için buradayım ki bizler gidip onun öğüdüne uyalım. O bunu istiyor. Çünkü o bizi seviyor. Ve bizim mutluluğumuzu istiyor. Ve ona olan güvensizliğin üzüntü getireceğini biliyor. Bu güvensizlik cennetteki babanın çocuklarına dünya kurulmadan önce keder getirdi. Peygamber Joseph Smith'e gelen Tanrı'nın vahiyleri sayesinde ruhlar dünyasındaki kardeşlerimizin çoğunun cennetteki babamızın ve onun en büyük oğlu Yehova'nın sunduğu ölümlü hayat için olan planı reddettiğini biliyoruz. Lucifer'ın bu baş kaldırmayı kışkırtmasındaki korkunç başarısının tüm sebeplerini bilmiyoruz. Ama bir sebep bellidir. Ölümlü hayata gelmenin nimetlerini kaybedenlerin ebedi ızdıraptan kaçınmak için Tanrı'ya yeterli güvenleri yoktu.
That sad pattern of lack of trust in God.
Tanrı'ya güvensizliğin üzüntü verici örnekleri yaratılıştan beri sürmektedir. Tanrı'nın çocuklarının hayatlarından örnekler verirken dikkatli olacağım. Çünkü ona güvenmek için neden yeterince inanç göstermediklerini tam bilmiyorum. Çoğunuz onların hayatında geçen krizleri okudunuz. Örneğin Yunus. Ninova'ya gitmesi için gelen Tanrı'nın mesajını reddetmekle kalmadı. Ayrıca diğer yoldan gitti. Naman, Rabbin peygamberinin Rabbin onun cüzdanını iyileştirmesine izin vermesi için nehirde yıkanması izahatine güvenmedi. Çünkü bu basit vazifenin saygınlığına aykırı olacağını düşündü. Kurtarıcı Petrus'u güvenli tekneden inip suyun üstünden ona gelmesini istedi. Şu sözlerden onun acısını hisseder ve Tanrı'ya güvene ne kadar çok ihtiyacımızın olduğunun farkına varırız. Sabaha karşı İsa denizin üstünde yürüyerek onlara yaklaştı. Ve öğrenciler onun denizin üstünde yürüdüğünü görünce dehşete kapıldılar. Bu bir hayalet diyerek korkuyla bağırıştılar. Ama İsa hemen onlara seslenerek, "Cesur olun, benim, korkmayın," dedi. Petrus buna karşılık, "Rab, eğer sen isen, buyruk ver, suyun üstünden yürüyerek sana geleyim." İsa, "Gel," dedi ve Petrus da tekneden indi, suyun üstünden yürüyerek İsa'ya yaklaştı. Ama rüzgarın ne kadar güçlü estiğini görünce korktu. Batmaya başladı. "Rab, beni kurtar," diye bağırdı. İsa hemen elini uzatıp onu tuttu. Ona, "Ey kıt imanlı, neden kuşku duydun?" dedi. Petrus'un şehit düşünceye dek, Rabbin hizmetinde sadık kalıp Rab'be yeterince güvenmesinden cesaret alabiliriz. Mormon kitabındaki genç Nefi bizlere ne kadar zor gözükse de Rabbin emirlerine uymak için Rab'be güvenme arzusunu bizlere aşılar. Yüreklerimizde sürekli hissedebilmemiz ve hissetmemiz gereken güvenle ilgili şu sözleri söylediğinde Nefi tehlikeyle ve olası bir ölümle karşı karşıya kalmıştı. "Gidip Rabbin emrettiği işleri yapacağım. Çünkü Rabbin emrettiği işleri başarabilmeleri için insan çocuklarına bir yol hazırlamadan hiçbir emir vermeyeceğini biliyorum."
Close quote. That trust.
Bu güven Tanrı'yı bilmekten gelir. Sevindirici haberin geriye getirilişinin muhteşem olaylarına tanık olduğumuzdan Rabbin sakin olun, bilin ki Tanrı benim sözleriyle halkına sunduğu esenliği dünyadaki diğer insanlardan daha çok hissediyoruz. Yüreğim Tanrı'ya güvenebilmemiz için kendisi hakkında bildirdiklerinden dolayı şükranla doludur. Benim için onu bilmek, New York eyaletindeki bir çiftliğin koruluğundaki genç bir çocukla 1820 yılında başlar. Genç Joseph Smith, tenha bir yere doğru ağaçların içinden yürüdü. Temizlenmesi ve İsa Mesih'in kefareti sayesinde kurtulması için yapması gerekenleri bilmek için olan yalvarışlarına cevap olacağına dair tam bir güvenle diz çöküp dua etti. Her sefer Joseph Smith'in anlattıklarını okuduğumda Tanrı'ya ve onun hizmetkarlarına güvenim artıyor. Başımın tam üstünde güneşten parlak bir ışık kümesi gördüm. Üstüme gelinceye dek yavaş yavaş alçaldı. Kısa bir süre sonra kendimi beni bağlı tutan düşmandan kurtulmuş olarak buldum. Işık üzerimde durduğunda yukarıda havada durmakta olan ve parlaklığı ve görkemi anlatamayacağım kadar muazzam olan iki şahsiyet gördüm. Onlardan biri benim adımla çağırarak konuştu ve diğerini göstererek "Bu benim sevgili oğlumdur, onu dinle," dedi. Baba, yaşadığını, İsa Mesih'in onun sevgili oğlu olduğunu ve onun çocukları olan bizleri kurtarması için oğlunu gönderecek kadar bizi sevdiğini vahiyle bildirmiştir. Ve bu okumamış çocuğu bir havari ve peygamber olarak görev ve çağrından dolayı Tanrı'nın bugünkü havarilerine ve peygamberlerine ve Tanrı'ya hizmet etmeye çağrılanlara güveniyorum. Bu güven hayatımı ve ailemin hayatını kutsadı. Yıllar önce Başkan Ezra Taft Benson'ın bir pazar günü böyle bir konferanstaki konuşmasını dinledim. Elimizden geldiğince borçtan kaçınmamızı ve uzak durmamızı öğütlemişti. Ev kredilerinden bahsetti. İmkansız gözükebilir ama en iyi şeyin tüm ev kredi borçlarımızı ödemek olduğunu söylemişti. Toplantıdan sonra eşime döndüm ve şunu sordum. Bunu yapabilmek için herhangi bir yol düşünebiliyor musun? İlk önce düşünemedik. Ve ondan sonra akşama doğru bir başka bir eyalette aldığımız bir mülk aklıma geldi. Yıllar boyunca bunu bir türlü satamamıştık. Ama Tanrı'ya ve onun hizmetkarının mesajındaki birkaç söze güvendiğimizden mülkümüzü satış listesine koyan San Francisco'daki kişiye pazartesi sabahı telefon açtık. Birkaç hafta önce onu aramıştım ve o zaman şöyle demişti: yıllar boyunca mülkünüze ilgi gösteren hiç kimse olmadı. Ama konferanstan sonraki pazartesi günü bugüne dek Tanrı'ya ve onun hizmetkarlarına olan güvenimi güçlendiren bir cevap aldım. Emlakçı şöyle dedi: senin aramana şaşırdım. Bugün bir adam mülkünü satın alıp alamayacağını sormak için geldi. Ne kadar ödeme teklifi yaptı diye sordum. Teklifi banka kredimizin miktarından biraz daha fazlaydı. Bir insan bunun bir rastlantı olduğunu söyleyebilir ama banka kredi borcumuz ödenmişti. Ailemiz Tanrı'nın bizim için istediği esenliği ve güvenliği bulmak üzere ne yapmamız gerektiğini bildirmek için peygamberi aracılığıyla yolladığı mesajların her kelimesini hala dinlemektedir. Tanrı'ya olan böyle bir güven toplumları ve ayrıca aileleri nimetlendirir. New Jersey'de küçük bir kasabada yetiştim. Bizim kilisenin dalına düzenli katılan 20'den az üye vardı. Bunların arasında kiliseye yeni katılmış, yaşlı, çok alçak gönüllü bir kadın vardı. Bu kadın kuvvetli bir Norveçli aksanı olan bir göçmendi. Ailesindeki tek kilise üyesiydi. Ve yaşadığı şehirdeki tek kilise üyesiydi. Dal başkanı babam sayesinde Rab onu dalın yardımlaşma cemiyeti başkanı olarak göreve çağırdı. ona yapması gerekeni anlatan hiçbir el kitapçı yoktu. Diğer hiçbir kilise üyesi onun yakınında oturmuyordu. Sadece Rabbin ihtiyacı olanlara yardım ettiğini ve yardımlaşma cemiyetinin ilahi sevgi asla son bulmaz sloganındaki birkaç kelimeyi biliyordu. Bu büyük ekonomik kriz diye adlandırdığımız zamanda oluyordu. Binlerce kişi işsiz ve evsiz kalmıştı. Bu nedenle Rab'den görev aldığını hissederek komşularından eski giysiler istedi. Bu giysileri yıkadı, onları ütüledi ve bunları arka balkonundaki karton kutulara yerleştirdi. Giysiye ihtiyacı olan ve komşularından yardım isteyen parasız kişiler olduğunda komşuları aşağı sokaktaki eve git. Orada yaşayan ne ihtiyacın varsa sana verecek olan bir Mormon kadın var derlerdi. Rab bu şehri yönetmiyordu. Ama şehrin daha iyi olması için bir şeyi değiştirdi. Kendisine yeterince güvenen, Tanrı'nın istediklerini bilmek isteyen ve yapan küçücük bir kadını göreve çağırdı. Onun Rab'be güveni sayesinde o şehirdeki ihtiyacı olan cennetteki babanın yüzlerce çocuğuna yardım edebildi. Bu Tanrı'ya aynı güven ulusları nimetlendirebilir. Alma'nın şu vaadinin yerine gelmesi için Tanrı'ya güvenmemiz gerektiğini biliyorum. İşte Rab, bütün uluslara sözünü hikmetle öğretmek için kendi uluslarından aynı dili konuşan insanları, evet, onların sahip olmasını uygun gördüğü her şeyi onlara verir. Tanrı ulusları yönetmez ama onların farkındadır. İnsanlar için en iyi şeyleri isteyen ve Rab'be güvenen insanları etkili mevkilere yerleştirebilir ve yerleştirir. Bunu dünyanın her tarafındaki seyahatlerimde gördüm. 10 milyondan fazla nüfuslu bir şehirde konferans için toplanmış binlerce son zaman azizlerini konuştum. Konferans büyük bir spor alanında yapıldı. Toplantı başlamadan önce ön sırada oturan genç yakışıklı bir adam gözüme çarptı. Bu adam ve yanındakiler etraflarındaki kişilerden daha iyi giyinmişlerdi. Yanındaki kilisenin genel yetkilisine bu adamın kim olduğunu sordum. Kulağıma şehrin belediye başkanı ve onun personeli olduğunu fısıldadı. Arabama doğru yürürken personeliyle kuşatılmış belediye başkanının bana selam vermek için beklediğini görmek beni şaşırttı. Bir adım öne attı, bana elini uzattı ve şehrimize ve ülkemize geldiğiniz için size teşekkür ederim dedi. Halkınızı geliştirmek için yaptığınız şeyler için minnettarım. Böyle insanlar ve böyle ailelerle halkımız için istediğimiz uyumu ve refahı yaratabildik dedi. O anda onun Tanrı tarafından onun çocukları arasında iktidara getirilmiş kalbi dürüst birisi olduğunu gördüm. Bizler o büyük şehrin vatandaşları arasında küçük bir azınlığız. Belediye başkanı öğretilerimizi pek bilmiyor ve üyelerimizden sadece birkaçını tanıyordu. Ne var ki Tanrı'ya ve onun yetkili hizmetkarlarına güvenmek için antlaşma altında olan son zaman azizlerinin kendi halkına bir ışık olacağına dair Tanrı'dan ona bir mesaj gelmişti. Bu konferansta sizlere konuşacak olan Tanrı'nın hizmetkarlarını tanıyorum. Onlar Tanrı'nın çocuklarına mesajlar vermek için Tanrı tarafından çağrılmışlardır. Rab onlar için şunu demiştir. Ben Rab ne konuştuysam konuştum ve özür beyan etmem. Ve yer ve gök ortadan kalksa da benim sözüm ortadan kalkmayacak. Fakat sözlerimin hepsi ya kendi sesimle ya da hizmetkarlarımın sesiyle yerine gelecektir. Arasında farkı yoktur. Öğrenmeye, tövbe etmeye ve ondan sonra her istediğini gidip yapmaya olan niyetle dinlediğimizde ona güvendiğinizi gösterirsiniz. Bu konferanstaki her vaazda, şarkıda ve duadaki onun mesajını dinlemek için Tanrı'ya yeterince güvenirseniz bunu bulacaksınız. Ve eğer ondan sonra onun sizden yapmanızı istediği şeyleri gidip yaparsanız ona güvenme gücünüz artacak ve zamanla onun size güvendiğini fark ederek şükranla şaşıracaksınız. Tanrı, İsa Mesih'in son zaman azizler kilisesindeki seçilmiş hizmetkarları aracılığıyla bugün bizlere seslenir. Buna tanıklık ederim. Thomas S. Manson Tanrı'nın bir peygamberidir. Cennetteki babamız ve onun oğlu İsa Mesih yaşıyor ve bizi seviyor. İsa Mesih'in adıyla tanıklığımı sizlere veririm. Amin.
Thank you. This general conference was.
Bu genel konferans gençlerimizin hangi tarzda bir hayat yaşamaları gerektiğini düşündükleri bir karmaşanın ve birçok tehlikenin olduğu zamanda toplanmıştır. Vahiyler sayesinde bugünlerin bu duruma geleceğine dair uyarılarak peygamberler ve havarilere ne yapmaları gerektiği her zaman gösterilmiştir. Rab, peygamber Joseph Smith'e, herkes Rab Tanrı'nın hatta dünyanın kurtarıcısının adıyla konuşabilir vahiyini verdi. Anahtarların geri getirilmesiyle her evde dedeler, babalar ve oğullar ile beraber rahiplik yetkisinin mevcut olması sağlandı. 15 yıl önce dünya kargaşa içindeyken, 1. Başkanlık ve 12 Havariler Kurulu kilise tarihindeki 5. tebliğ olan Aile Dünyaya Bir Tebliği yayınladı. Bu kutsal yazılım tarifine göre bir vahiy olarak nitelendirilir. Bir yol göstericidir ki kilise üyeleri okuyup takip etsinler. Kısmen şöyle der. Bizler İsa Mesih'in son zaman Azizler Kilisesi'nin 1. Başkanlığı ve 12 Havariler Kurulu olarak erkek ve ile kadın arasındaki evliliğin Tanrı tarafından takdir edildiğini ve bu sebeple ailenin, yaratıcının, kendi çocuklarının ebedi tarihi ve ilgili planının merkezi olduğunu resmen tebliğ ediyoruz. Tanrılar aşağı gidip insanı kendi görüntülerinde organize ettiler. Tanrıların görüntüsünde onları oluşturdular. Erkek ve kadın olarak onları oluşturdular. Tanrılar şöyle dedi. Onları kutsayacağız ve verimli olup çoğalmalarını ve yeryüzünü doldurmalarını ve kontrol etmelerini sağlayacağız. Bu emir asla iptal edilmemiştir. Ve böylece onları deneyeceğiz ki Tanrıları Rabbin emrettiği her şeyi yapacaklar mı göreceğiz. Bu, biz mutlu olalım diye tasarlanmıştır ki, insanlar da sevinebilmek için var oldular. Lehi, insanların özgür olduğunu öğretti. Ve onlar özgür olmalılar ki, o büyük ve son gündeki yasanın gerektirdiği ceza dışında, hiçbir etki altında kalmadan kendi başlarına hareket etsinler. Eski söyleyiş, Rab benim için oy kullanıyor. Ve Lucifer bana karşı oy kullanıyor ama asıl benim oyum geçerlidir. Esas bir öğretiyi tanımlar ki kendi seçme özgürlüğümüz düşmanın arzusundan daha güçlüdür. Seçme özgürlüğü değerlidir. Ahmakça ve körü körüne onu elden kaçırabiliriz ama bizden zorla alınamaz. Bir de eski bir bahane vardır. Şeytan yaptırdı bana onu. Böyle olmaz. Sizi kandırıp yanlış yönlendirebilir ama sizi ve başkasını günah işlemeye ve sizi orada tutmaya gücü yoktur. Çocuk yapma gücünün emanet edilmesi en büyük sevinçleri ve en tehlikeli kışkırtmaları beraberinde getirir. Ölümlü hayat hediyesi ve diğer hayatları yaratma kapasitesi olağanüstü bir kutsamadır. Bu gücün doğruca yerine getirilmesiyle başka hiçbir şeyde olmadığı gibi cennetteki babaya yakınlaşabilir ve tam bir sevinç yaşayabiliriz. Bu güç, mutluluk planının rastgele bir parçası değildir. Bu anahtardır, hakiki anahtardır. Ebedi kanunların öngördüğü şekilde ya da bunun kutsal amacını reddederek bu gücü kullanmamız nasıl bir olacağımızı sonsuza kadar etkileyecektir. Tanrı'nın tapınağı olduğunuzu, Tanrı'nın ruhunun sizde yaşadığını bilmiyor musunuz? Bir kimsenin babamıza ve Tanrımıza kendi özgür iradesiyle itaat etmeye karar vermesi ve bu arzusunu ona dua yoluyla belirtmesinde çok serbest bırakıcı bir duygu vardır. İtaat ettiğimizde evlilik anlaşmasındaki bu güçlerden zevk alabiliriz. Bizim yaşam pınarlarımızdan çocuklarımız ve ailelerimiz çıkacaktır. Karı ve koca arasındaki sevgi devamlı olup hayatımız boyunca memnuniyet ve mutluluk getirecektir. Bu hayatta bu kutsamaları alamayanlara, önümüzdeki hayatta onlara bunların verileceği sözü verilmiştir. Saf sevgi şunu varsayar ki, ancak sonsuz sadakate ant içmekten, yasal ve kanuni bir tören ve ideal olarak tapınakta mühürlenme töreninden sonra hayat verici güçler sevginin tüm ifadesi için serbest bırakılır. Emirleri yok saymak bizim elimizdedir. Ama vahiyler böyle yapmayacaksın gibi keskin terimlerle konuştuğunda kulak versek iyi olur.
Free to ignore the commandments, but when the revelation speaks in such blunt terms as "thou shalt not," we'd better pay attention. The adversary is jealous.
Düşman, çocuk yapma gücü olan herkesi kıskanır. Şeytan çocuk yapamaz. O kudretsizdir. Şeytan bütün insanların kendisi gibi perişan olmasını ister. O hayat verici güçlerin doğru kullanımını azaltmak için sizi ahlaksız ilişkilere doğru kışkırtmaya çalışır. Rab, onun takipçilerinin anlayabileceği bir görüntü yaratmak için buna benzer ifadesini kullandı. Göklerin egemenliği, güzel inciler arayan bir tüccara benzer. Göklerin egemenliği, denize atılan ve her çeşit balığı toplayan ağa benzer. Göklerin egemenliği tarlada saklı bir defineye benzer. Günümüzde pornografinin dehşet verici etkisi dünyada hızla yayılan bir salgın hastalığa benzer. Birine burada, birine orada bulaşır. Çoğu zaman koca ve baba aracılığıyla bıkmadan her evi etkisi altına almaya çalışır. Bu salgın hastalığın etkisi maalesef çoğu zaman ruhsal çöküştür. Lucifer yüce kurtuluş planını, yüce mutluluk planını bozmaya çalışır. Pornografi, Mesih'in ruhunu her zaman ve her zaman kovacaktır. Ve cennetteki babamız ve onun çocukları arasındaki iletişimi engelleyecek ve karı ve koca arasındaki narin ilişkiyi bozacaktır. Rahiplik en kudretli güce sahiptir. Bu sizi pornografinin salgın hastalığından koruyabilir. Ki onun etkisine yenik düşüyorsanız o bir salgın hastalık demektir. Eğer bir kimse itaatkar ise, rahiplik bir alışkanlıktan nasıl vazgeçilebileceğini ve bir bağımlılığın nasıl yok edilebileceğini gösterebilir. Rahipliği olanların kötü etkileri yok etme yetkileri vardır ve bu gücü kullanmalıdırlar. Biz alarm verip kilise üyelerini uyarıyoruz ki onlar uyanıp neler olduğunu anlasınlar. Ebeveynler dikkatli ve uyanık olun ki bu kötülük aile çemberinizi tehdit etmesin. Biz şeytanın birçok temsilcisi ve sahte evlilikten koruyacak esas bir ahlaki davranışı öğretiriz. Şunu anlamalısınız ki sevindirici haberin ilkeleriyle bağdaşmayan herhangi bir ilişkinin her türlü kanısı yanlıştır. Mormon kitabından öğreniriz ki kötülük hiçbir zaman mutluluk olmamıştır. Bazıları daha önceden programlanmış olduklarını ve saf ve doğal olmayan şeylere karşı doğuştan gelen bir eğilimleri olduğunu sanırlar. Böyle olmaz. Cennetteki babamız neden böyle bir şeyi birisine yapsın ki? Hatırlayın, o bizim babamız. Pavlus şöyle söz verdi ki, Tanrı gücünüzü aşan biçimde denemenize izin vermez. Ama dayanabilmeniz için denemeyle birlikte çıkış yolunu da sağlayacaktır. İsterseniz siz de yapabilirsiniz. Huyunuzdan vazgeçebilir ve kötü alışkanlığınızın üstesinden gelebilir ve kilisenin hiçbir üyesine yakışmayan o şeyden kaçınabilirsiniz. Alman'ın uyardığı gibi biz daima uyanık durup dua etmeliyiz. İshaya uyardı. Kötüye iyi, iyiye kötü diyenlerin karanlığı ışık ışığı karanlık yerine koyanların, acıya tatlı, tatlıya acı diyenlerin vay haline. Yıllar önce Albuquerque'de bir okulu ziyaret ettim. Öğretmen yavru bir kediyi sınıfa getiren bir çocuktan bahsetti. Hayal edebileceğiniz gibi bu her şeyi yarıda kesti. Öğretmen çocuğa kediyi diğer çocukların önünde havaya kaldırmasını istedi. Her şey güzel gidiyordu. Ta ki bir çocuk şu soruyu sorana kadar. Erkek kedi mi yoksa dişi kedi mi? Bu dersi öğretmekten çekinen öğretmen şöyle dedi. Fark etmez. O sadece yavru bir kedi. Ama onlar ısrar etti. Çılığında bir çocuk dedi ki, nasıl anlayacağımızı ben biliyorum. Başka çaresi olmadığını gören öğretmen sordu. Nasıl anlayabilirsin ki? Öğrenci cevap verdi. Oylama yapabiliriz. Bu hikayeye gülebilirsiniz. Ama eğer uyanık değilsek, günümüzde bazıları vardır ki sadece müsaade etmekle kalmayıp oyların bir şekilde Tanrı'nın kanunlarını ve doğasını değiştirebileceğini sanarak ahlaksızlığı yasallaştırmak için oy kullanmayı savunurlar. Doğaya karşıt bir kanunu kabul ettirmek imkansızdır. Örneğin, yer çekiminin etkisini ortadan kaldırmak için oy kullanılmasının kime faydası olabilir ki? Hem ahlaki hem de fiziksel kanunlar vardır ki bunlar dünyanın oluşumundan önce değiştirilemez şekilde cennette karara bağlanmıştır. Ki bu değiştirilemez. Tarih tekrar tekrar ahlaki standartların savaşla değiştirilemeyeceğini gösterir ve oy kullanmayla da değiştirilemez. Açıkça yanlış ve kötü olan bir şeyi yasallaştırmak, gecenin gündüzü mutlaka takip etmesi gibi acıya ve cezalara mani olamaz. Muhalefet ne olursa olsun bu yolda kalmaya kararlıyız. Sevindirici haberin ilkelerine ve kanunlarına ve öğretilerine bağlı kalacağız. Bu ilkeler safça ya da istekle yanlış anlaşılırsa varsın anlaşılsın. Biz değişemeyiz, biz değişmeyeceğiz. Tanrı'nın kanunlarına itaat etmezsek çabucak yolumuzu kaybederiz. Eğer ailemizi korumayıp onlara bakmazsak, insanoğlu ve özgürlüklerimiz kesinlikle mahvolacaktır. Ben, Rab, benim dediğimi yaptığınızda mecbur kalırım. Ama dediğimi yapmadığınızda hiçbir söz vermem. Günah, suç veya sapıklık hapishanesine kapatılmış her canda kapının anahtarı vardır. Bu anahtarın üstünde tövbe etiketi vardır. Eğer bu anahtarı kullanmayı biliyorsanız, düşman sizi durduramaz. İkiz ilkeler olan tövbe ve af, bizi kışkırtanın müthiş gücünden daha kuvvetlidir. Eğer uygunsuz bir alışkanlık ya da bağımlılığa yakalandıysanız, zarar verici davranışı durdurmalısınız. Melekler size yardım edecek ve rahiplik liderleri bu zor zamanlarınızda size yol gösterecektir. Tanrı'nın merhameti ve nazikliği ve cömertliği tövbe etmenin dışında hiçbir yerde daha açıkça beyan edilmez. Tanrı'nın oğlu, kurtarıcımız, fidye ile kurtaranımız tarafından yapılan kefaretin eksiksiz temizleyici gücünü anlıyor musunuz? O dedi, ben Tanrı herkes için acı çektim ki eğer onlar tövbe ederlerse acı çekmesinler. Bu olağanüstü sevgi davranışında kurtarıcı bizim günahlarımızın cezasını ödedi ki bizler ödemek zorunda kalmayalım. Gerçekten isteyenler için bir geri dönüş yolu vardır. Tövbe bir deterjan gibidir. Günah içine işlese bile çıkartılabilir. Rahiplik liderlerinde pornografinin feci görüntülerini yok etmek ve suçluluktan arındırmak için bir panzehir vardır. Rahiplik, avuçlaması ne kadar sıkı olursa olsun, alışkanlıkların etkisini yok edecek, hatta bağımlılık zincirlerini kıracak güce sahiptir. Geçmişte yapılan yanlışların yara izlerini iyileştirebilir. Bundan sonra güzel ve teselli edici kelimeleri olan hiçbir vahiy bilmiyorum. İşte günahlarından tövbe eden aynı zamanda affedilmiştir ve ben Rab bunları bir daha hatırlamam. Bazen itiraf etmekten ve cezayı ödedikten sonra bile tövbenin en zor kısmı insanın kendisini affetmesidir. Şunu anlamalısınız ki affetmek, affetmek demektir. halkım ne zaman tövbe ederse bana karşı işledikleri suçları bağışlayacağım. Başkan Joseph Fielding Smith, çok ahlaksız bir hayattan kurtulmakta zorluk çeken tövbekar bir kadından bahsetti. Kadın şimdi ne yapması gerektiğini ona sordu. Buna karşı ondan eski ahitteki Lut ve Lut'un tuz kesilen eşinin hikayesini okumasını istedi. Ve sonra ona şunu sordu. Bu ayetlerden ne ders çıkarabilirsin? O cevap verdi. Rab kötüleri yok edecektir. Başkan Smith bu tövbekar kadına öyle değil dedi. Buradan çıkaracağın ders şudur. Arkana bakma. Gariptir ki pornografi ve herhangi pis eyleme karşı en basit ve en güçlü tedbir ve çare onu yok saymak ve ondan sakınmaktır. Kök salmaya çalışan uygunsuz herhangi düşünceyi aklınızdan silin. Bir kere temiz kalmaya karar verdiğinizde Tanrı'nın verdiği özgürlüğü beyan ediyorsunuzdur. Ve sonra Başkan Smith'in öğüt verdiği gibi arkanıza bakmayın. Söz veriyorum ki sizin ve aileniz için önünüzde huzur ve mutluluk vardır. Kilisedeki tüm etkinliklerin esas amacı bir erkeğin ve karısının ve çocuklarının evde mutlu olmalarıdır. Ve bu salgın hastalığa karşı çekişmede bulunanlara rahiplikle bir sonuç bulmaları için dua ediyorum. İsa Mesih'in adıyla. Amin.
As a young elder,
genç bir misyoner olarak bir seneden beri misyon alanındaydım ve kutsal yazıları ve son zaman havarilerinin vahiy ve kutsal ruh hakkındaki sözlerini okurken gözlerim açılıverdi. Kendime ait bir tanıklığım yoktu. Özellikle baba ve oğul için. Harika ebeveynlerimin tanıklıklarına güvenerek misyonuma gitmiştim. Asla onların sözlerinden şüphe duymadığımdan kendime ait ruhsal bir tanıklığımı kazanmayı düşünmemiştim. Bir Şubat gecesi San Antonio, Texas'ta 1962 yılında kendi başıma bunları bilmem gerektiğinin farkına vardım. Tek odalı apartman dairemizde cennetteki baba orada mısın? Kendim bilmeliyim diye sessizce dua edebileceğim ve yalvarabileceğim bir yer buldum. O gece bir süre hayatımda ilk kez Tanrı'nın ve İsa Mesih'in gerçek olduğunun kanısına kendim vardım. Yüksek bir ses duymadım ya da ilahi bir varlık görmedim. Sizin nasıl bunu bildiğiniz gibi ben de aynı şekilde bunu bildim. Ki bu aklıma huzurla ve kalbime güvenle konuşarak kutsal ruhun ifade edilemez hediyesi ve vahiy ruhu sayesinde olmuştu. Bu tecrübe sayesinde Alman'ın uyanıp içimdeki cevheri, onun söylediği sözleri tecrübe edebilecek derecede harekete geçirme öğüdüne tanık oldum. Bu sözler ya da bu tohumlar ağaçlara, hatta kocaman tanıklık ağaçlarına dönüşür. Bu süreç ilave tanıklık ağaçlarıyla ve derhal kutsal ruh tarafından ve onun sayesinde gelen vahiye dayalı hakiki bir ormanla sonuçlanan sözün üzerindeki daha pek çok tecrübelerle devam eder. Kurtarıcı Amerika kıtasını ziyaret ettiğinde 12 havarileri çağırdı. Onlara ve halka sunduğu mesajlarından birisi kutsal ruh hakkındaydı. Onlara öğrettikten sonra kurtarıcı onlardan ayrıldı ve ertesi gün döneceğine dair söz verdi. Halk onu dinlemeleri için mümkün olduğunca fazla insanı bütün gece boyunca topladılar. Öğrencileri kurtarıcının onlara öğrettiklerini öğretmek için halkı 12 gruba ayırdılar. Öğrettikleri arasındaki en önemlisi kutsal ruhun önemiydi. Ondan sonra halk diz çöktü ve dua etti. En çok istedikleri şey kutsal ruhun onlara verilmesiydi. Kurtarıcı onlara göründü ve babaya dua ederken kutsal ruhun önemini şöyle vurguladı. Baba, kutsal ruhu bu seçtiğim kimselere verdiğin için sana şükürler olsun. Baba, onların sözlerine inanacak herkese kutsal ruhu vermen için sana dua ediyorum. Bu Mormon kitabı hadisesine dayanarak Başkan Wilford Woodruff'un şunu neden söylediğini daha iyi anlıyorum. Kutsal ruhun hediyesi insana verilebilecek en büyük hediyedir. Bu erkeklerle ya da havarilerle ya da peygamberlerle sınırlı değildir. Bu her inançlı erkek ve kadına ve Mesih'in sevindirici haberini anlayacak yaştaki her çocuğa aittir. Kutsal ruh, baba ve oğulla beraber Tanrı birliğinin üçüncü üyesidir. O her şeyi bilir. Kutsal ruhun birçok önemli görevi vardır. En önemlisi baba ve oğlu öğretir ve onlara tanıklık eder. Diğer görevleri, kutsal ruh her şeyin doğrusunu bildirir. O iyilik yapmaya yönlendirir. Başkan Monson, bu iyilik yapmaya yönlendirme görevi için iyi bir örnektir. Her yanı dolaşarak iyilik yapan, kurtarıcının örneğini takip eder. Kutsal ruhtan gelen kutsal ilhamı önemsemenin önemini, birisini ziyaret etmeyi ve onlara hizmet etmeyi ve onların imdadına yetişmeyi öğretti. Ama bazen ihtiyacımız olduğu bir anda Başkan Monson gibi, bir ev öğretmeni gibi, bir yardımsever kız kardeş gibi birisi orada olmayabilir. Bu durumlarda teselli edici tarafından teselli edilip yolumu bulabildim. Bu da kutsal ruhun diğer bir görevidir. Torunumuz Quentin doğuştan özürlüydü ve 3 hafta kadar kısa bir zaman yaşadı. Bu zaman içinde durmadan hastaneye götürüldü. Kız kardeş Jensen ve ben o zamanlar Arjantin'de yaşıyorduk. Çocuklarımızı teselli etmek ve onlar tarafından teselli edilmek için onlarla beraber olmayı çok istiyorduk. Bu sevdiğimiz ve onun yanında olmak istediğimiz torunumuzdu. Biz sadece dua edebildik ve bunu içtenlikle yaptık. Kız kardeş Jensen ve ben misyon gezisindeyken Quentin'in öldüğü haberini aldık. Toplantı evinin koridorunda durduk ve birbirimize sarıldık. Ve birbirimizi teselli ettik. Her kavrayışı aşan ve bugüne dek süren esenliğin o güvencenin kutsal ruh tarafından geldiğine dair sizlere tanıklık ederim. Ayrıca bugüne dek o anı inançla, esenlikle ve rahatlıkla konuşan oğlumuzun ve gelinimizin ve onların çocuklarının hayatındaki kutsal ruhun dile gelmeyecek hediyesine tanık olduk. Bu aynı vahiy armağanı Mormon kitabına olan tanıklığımı etkiledi. Bu kitabı tekrar okudum, çalıştım, araştırdım ve derin derin düşündüm. Kutsal ruh bunun doğruluğunu ve kutsallığını bana gösterdi. Başkan Gordon B. Hinckley, Mormon kitabının kilisenin 4 esas köşe taşlarından birisi olduğunu söylemiştir. Diğerleri Joseph Smith'in ilk görümü, rahipliğin geri getirilişi ve elbette ki baş köşe taşı İsa Mesih'e olan tanıklığımızdır. Gordon B. Hinckley, bu Tanrı'dan gelen 4 büyük hediyenin İsa Mesih'in son zaman azizler kilisesini, ayrıca kişisel tanıklıkları ve kilise üyelerinin inançlarını birbirine bağlayan sarsılmaz köşe taşları olduğunu açıklamıştır. Tanrı'dan gelen bu 4 hediye, inancıma ve tanıklığıma güven kaynağı olmuştur. Her biri kutsal ruhtan gelen vahiyler aracılığı ile bana doğrulanmıştır. Ama birkaç dakika için bu köşe taşları armağanlarından ikisine odaklanmak istiyorum. İlk görüm ve Mormon kitabı. Her biri iyi bir anne ve babadan dünyaya gelmiş ve onlar tarafından iyi bir şekilde öğretilmiş çocukların olduğu bir aile ortamında başlaması dikkate değerdir. Lehi'nin ve Joe Smith'in yaşamlarındaki olaylar birbirine paraleldir. Her birinin belli bir ihtiyacı vardı. Lehi'nin kendisini ve ailesini Yeruşalim'in yakınında olacak yıkımdan kurtarmak ve Joseph Smith'inki de hangi kilisenin doğru olduğunu bilmekti. Her biri dua eder. Her biri babanın ve oğlunun görümünü görür. Her birine bir kitap verilir. Her ikisi de vaaz eder. Her biri kutsal ruhtan görümler ve rüyalar vasıtasıyla vahiyler alır. Sonunda Kötü insanlar onları tehdit eder. Lehi ve ailesi kaçar ve yaşamaya devam eder. Joseph Smith şehit edilir. Misyonerlerin içtenlikle doğruyu arayanları Mormon kitabını birinci nefiden başlayarak okumaya davet etmesi şaşkınlık verici midir? Bu kitap Rabbin ruhuyla doludur. Bu ilk bölümlerde açık bir mesaj vardır ki vahiy ve kutsal ruh sadece peygamberlere değil ayrıca babalara, annelere ve çocuklara da verilmiştir. Vahiy ve kutsal ruh hakkındaki mesajlar Mormon kitabı boyunca devam eder. Bu gerçekler peygamber Joseph Smith tarafından şöyle özetlenmiştir. Mormon kitabını ve vahiyleri ortadan kaldırırsak o zaman bizim dinimiz nerededir? Hiçbir dinimiz olmaz. Son zaman azizleri olarak vahiy yoluyla bize verilen Mormon kitabı hakkındaki tanıklıklarımız bizlere bu dinin ve onun öğretilerinin gerçek olduğunun güvencesini verir. Ruh hakkındaki şeyler kutsal ve anlatılması zordur. Ammon gibi biz de şöyle beyan ediyoruz. İşte size derim, ifade ettiklerim, hissettiklerimin yanında hiç kalır. Ama şuna tanıklık ederim ki kutsal ruh gerçektir. Ve o vasiyet eden, vahiy veren, teselli eden rehber ve ilahi öğretmendir. Alçak gönüllülükle bu doğru ve yaşayan kilisenin, bu dinin, bu dört köşe taşına dayalı olduğuna tanıklık ederim. İsa Mesih'in gerçekten baş köşe taşı olduğuna tanıklık ederim. Başkan Thomas S. Manson, Rabbin peygamberidir. Ve arkamda oturan 15 adam, peygamberler, görenler, havariler ve vahiy bildirenlerdir. Onlar kutsal rahipliğe ve krallığın anahtarlarına sahiplerdir. İsa Mesih'in adıyla onları seviyorum, sayıyorum ve destekliyorum. İsa Mesih'in adıyla, amin.
The choir and congregation will now join.
Şimdi koro ve topluluk İsrail'in fidyeli kurtaranı ilahisini beraber söyleyecek. İlahiyi söyledikten sonra genç kadınlar genel başkanlığının birinci yardımcısı kız kardeş Mary N. Cook'u dinlemekten keyif alacağız. Onun takibinde 12 Havariler Kurulu'ndan yaşlı Dalin H. Oaks konuşacak. Ondan sonra koro birbirinizi sevin ilahisini söyleyecek.
This is the 180th semi-annual general conference.
İsa Mesih'in son zaman azizler kilisesinin 180. yarı yıllık genel konferansıdır.
Thank you. A short time ago, little Ruby was born into our family.
Kısa bir süre önce minik Ruby dünyaya gelip ailemize katıldı. Onun tatlı yüzüne baktığımda dünyaya gelmeden önce cennetteki babamızın yanında onun yaşadığını bilmek beni düşündürdü. Cennetteki babamızın yüce mutluluk planını kabul edip onu ve kurtarıcımız İsa Mesih'i takip etmeyi seçmişti. Kararından dolayı hayatın deneyimini yaşamaya ve sonsuz yaşama doğru ilerlemek için dünyaya gelmesine izin verildi. Ruhunun bedeniyle birleşmesiyle kendisini kanıtlaması, Mesih'i takip etmeyi seçmesi ve sonsuz hayata layık olmak için hazırlanması için Ruby bir öğrenme sürecine girdi. Ruby bu dünyaya kusursuz geldi ama planın bir parçası olarak o da zorluklar ve kışkırtmalarla karşılaşacak ve hatalar yapacaktır. Kurtarıcımızın kefareti sayesinde her şeye rağmen Ruby affedilebilir, sevincin tamamına ulaşabilir ve cennetteki babamızın mekanında sonsuza dek yaşamak üzere tekrar kusursuz olabilir. Doğumundan birkaç saat sonra bu değerli çocuğu tutma ayrıcalığım oldu. Annesine şöyle dedim. Ah, Ruby'ye isminin anlamı gibi nasıl iffetli, temiz ve paha biçilmez bir kadın olmayı öğretmeliyiz. Annesi cevap verdi. Bugün başlıyorum. Ruby'nin annesi bugün başlamak için ne yapacak? Ebeveynler, dede, nine, liderler olarak nasıl başlayıp çocuklarımızı, gençleri, sonsuz hayata giden yolda tutabiliriz? Bizler inananlara örnek olmalıyız. Peygamber Brigham Young şöyle dedi. Çocuklarımızı yaparken görmek istemediğimiz hiçbir şeyi kendimizle asla yapmamalıyız. Bizi taklit edecekleri bir örnek olmalıyız. Her birimiz iyi bir örnek olarak bugün başlayabiliriz. Bugün sizleri kurtuluş için gereken iki ilkeye, inananlara imanda ve paklıkta örnek olmaya davet etmek istiyorum. İmanda inananlara örnek olun. İnancınızı ve İsa Mesih'e tanıklığınızı devamlı güçlendirin ki, böylece çocuklarınıza sözle ve örnek olarak tanıklık etmeye hazırlanın. Hayatı inanç örneği olan harika bir anneyi anlatmama izin verin. Peygamber Joseph Smith, çok gençken Tanrı'ya inancı annesi Lucy Maximit'i izleyerek öğrendi. Lucy, kutsal yazıları araştırarak cevaplar aradı. Ve Joseph da aynen bunu örnek aldı. Ve annesi gibi yolunu bulmak için İncil'e yöneldi. Lucy ayrıca aile sorunlarını gizli şekilde dua yoluyla Rabbin yardımını isteyerek çözdü. Bir gün din konusunda ailesinde bir bozuşma yaşanırken Lucy, evden çok uzakta olmayan yabani kiraz ağaçlarının olduğu korulukta Rabbe dua etti. Joseph neredeyse ayağını kemik enfeksiyonuna kaybederken ve Joseph'ın kardeşi Sophronia neredeyse tifodan ölürken Lucy ayrıca kişisel sağlık sorunlarıyla karşılaştığında büyük bir inançla dua etti. Sophronia'nın hastalığıyla ilgili Lucy şöyle yazdı. Çocuğuma uzun uzun baktım. Eşim ve ben el ele tutuşup yatağın yanında dizlerimizin üzerine çöktük ve kederimizi ve yalvarışlarımızı kulağına fısıldadık. Sophronia yaşadı. Lucy'nin çocuklarının Lucy'nin sık sık inançla dua ettiğini ve o dualara cevap aldığını gördüklerine dair şüphem yok. Lucy yardım için inançla dua etti ve Joseph da ağaçlıklara gidip inançla dua etti ve annesi gibi Rab'den bir cevap istedi. Lucy gibi çocuklarımıza ve gençlerimize inançlarını ve İsa Mesih'e olan tanıklıklarını nasıl güçlendirebileceklerini, kendimizinkini güçlendirerek, kutsal yazıları çalışarak ve kişisel ve onlarla beraber dua ederek göstermeliyiz. Lucy'nin aksine günümüzde İncil'den daha fazlasıyla nimetlendirildik. Son zaman kutsal yazılarına ve bize sonsuz hayata güvenlice yol gösteren son zaman peygamberlerinin sözlerine sahibiz. Mormon kitabından yolda olup da Tanrı'nın sözüne benzetilen devamlı sımsıkı demir çubuğa sarılanlar hakkında öğreniriz. Kışkırtmalarla dolu bugünkü dünyada sımsıkı sarılmak zor olabilir ki şeytan gizli yollarla bizi Tanrı'nın yolundan uzaklaştırmak için çaba gösterir. Eğer bir elimiz çubukta, bir elimiz dünyada ise, çocuklarımızı ve gençlerimizi yollarını kaybetme tehlikesiyle baş başa bırakırız. Eğer kendi örneğimiz kafa karıştırıcıysa, o zaman Yakup'un söylediği gibi, kötü örnek olduğumuzdan çocuklarımızın bize olan güvenini kaybederiz. Ebeveynler, dedeler, nineler ve liderler, sizin mesajınız açık seçik olmalıdır. Temiz olmak sadece son zaman peygamberlerinin sözleri, ve kutsal yazılardaki gerçekleri yaşamaktan ve her iki elimizin çubukta olmasından meydana gelir. Lucy gibi bir peygamber yetiştirmiyor olabilirsiniz ama kesinlikle yarınların liderlerini yetiştiriyorsunuz ve sizin hareketleriniz çocuklarınızın inançlarına tesir edecektir. Sonra temizlikte inananlara örnek olun. Temiz olmamızın tek yolu kurtarıcının kefareti sayesindedir. Her birimiz için temiz olma süreci inanç, af ve ilk vaftiz anlaşmamızla başlar. Çocuklarımıza vaftiz anlaşmalarını tutmalarına yardım etmek için yaşlı Robert D. Hales şöyle öğütte bulunmuştur. Sudan çıktıkları anda dünyadan çıktıklarını ve Tanrı'nın krallığına girdiklerini öğretiriz. Antlaşmayla onun emirlerine uymayı kabul ederler. Antlaşmalar bizi Tanrı'ya olan sözümüzü tutmaya dair güçlü bir yükümlülük altına sokar. Antlaşmalarımızı tutmak için bu antlaşmalara sadık kalmamızı engelleyecek aktivitelerden ve ilgi alanlarından vazgeçmeliyiz. Gençlerin gücü için kitapçığı, bu kutsal anlaşma yapma sorumluluğunu ve anlaşmaya sadık kalmaktan gelen temizliliği gençlerimizin anlamasına yardım etmek için harika bir araçtır. Onların gelişmelerini geciktirebilecek olan şeytanın kıskacından kurtaracak ve bu dar ve ince yolda onları yönlendirecek demir çubuk olan son zaman peygamberlerinin sözlerini içerir. Bu kitapçıkta aynı zamanda itaatten ve erdemli ve sevgi dolu şeyleri aramaktan gelen birçok kutsamayı bulacaksınız. Ebeveynler bu kitapçığı kendiniz de alın ve sık sık okuyun. Standartlara kendiniz uyun. Gençlerle anlamlı, sevindirici haber muhabbetleriniz olsun ki onlara kendi kendilerine bu standartların anlamını ve amacını yaşama isteklerini artırsın. Eğlence ve medya ve kıyafet ve görünüm bölümlerindeki standartlar son derece zor olabilir. Çünkü bunlar gittikçe dünya standartlarına ters düşüyor. Modelimiz kendi kişisel medya seçimimizce erdemli ve sevgi dolu olan olmalıdır. Evimize davet ettiğimiz medya ruha olan duyarlılığı köreltmemeli, ailemiz ve arkadaşlarımızla olan ilişkilerimizi inciltmemeli ya da sevindirici haber ilkelerine ters düşen kişisel önceliklerimizi ortaya çıkarmamalıdır. Bizler örnek olarak çocuklarımızı uzun zaman internette, sosyal medya ve cep telefonu, video oyunları veya televizyon izlemenin bizi nasıl verimli aktivitelerden ve diğerleriyle değerli etkileşimden uzak tuttuğunu anlamalarına yardım edebiliriz. Ayrıca kıyafetimiz ve görünümümüzle erdemli ve sevgi dolu bir model oluruz. Antlaşmalı bir halk olarak vücutlarımıza iyi bakmaya, korumaya ve uygunca giydirmeye dair sorumluluğumuz var. Çocuklarımıza ve gençlerimize vücutlarımızı Tanrı'dan bir hediye ve bir tapınak olarak saygı duyduğumuzu anlamalarına yardım etmeliyiz. Çok dar, çok ince ya da herhangi bir şekilde açık, edepsiz kıyafet almayı ve giymeyi reddederek örnek olmalıyız. Antlaşma altındakiler, Tanrı sevgisi ve O'nun söz verdiği kutsamalardan dolayı her yerde, her zaman sadık kalmaya çalışırlar. Bir akşam eşimle yürüyüş yaparken dışarıda yapılmakta olan bir düğünün yanından geçtik. Bu insanları tanımıyorduk ama çok açıkça erdemli bir görüntü vardı. Seçtikleri müzik ve kıyafet güzeldi. Güzel gelinin gelinliği kuşkusuz mütevaziydi. Tıpkı diğer katılanların elbiseleri olduğu gibi. Bu aile dünyevi yolları o günün kutsallığıyla karıştırmayı seçmemişti. Şimdi kilisemizin harika gençlerine bir söz etmek istiyorum. Sizlere, arkadaşlarınıza, öğretmenlerinize, liderlerinize ve ailelerinize erdemli örneğiniz için teşekkür ediyorum. Anlıyorum ki birçoğunuz ailenizde kilisenin tek üyesisiniz. Belki de kiliseye tek geliyorsunuz. Sadakatiniz ve erdemli örneğiniz için sizlerle gurur duyuyorum. Sabırlı olun ve erdemli yaşamaya devam edin. Size yardım edecek birçok kişi var. Başkan Thomas S. Monson dedi ki, örnek bir aile bile işten ilgi duyan insanlardan yardım desteği alma ihtiyacı duyabilir. Mahallenizde ve desteğinizde etrafınızdaki inananlara örnek olan liderlere ve arkadaşlara bakın ve onlardan öğrenin. Ben bir genç kızken örnek inananları belirledim. Ebeveynlerime ek olarak diğer bir örnek teyzem Karma'ydı. Destek standartları gecesinde 16 yaşımdayken onun yaptığı konuşmayı açık bir şekilde hatırlıyorum. İffetli ve tapınak evliliğine layık olmanın önemini öğretti. Onun tanıklığından çok derinden etkilendim. Genç yaştan itibaren onun erdemli yaşamını izledim ve biliyordum ki bu onun öğrettikleriyle bağdaşıyordu. Teyzemin örneğini takip etmek istedim. Genç erkekler ve kadınlar, siz imanda ve paklıkta inananlara örnek olarak bugün başlayabilirsiniz. Kutsal yazıları çalışarak ve dua ile her gün inancınızı ve tanıklığınızı güçlendirin. Vaftiz anlaşmanızı sadık kalın ki bu kutsal ruhun yol göstermesi için sizi temiz ve layık tutsun. Diğerlerinin sizi takip edeceği o örnek olmaya bugün başlayabilirsiniz. Ve hiç bilemezsiniz, belki de benim küçük Ruby'min bir gün ihtiyacı olan o örnek siz olabilirsiniz. Şimdilik Ruby, sonsuza hayata doğru giden yolda harika bir başlangıç yaptı. Ebeveynleri her gün inananlara örnek olma ilkesiyle başlayarak evlerinde dürüstlüğün örneklerini ortaya koyuyorlar. Umarım kendi seçme özgürlüğünü kullanarak Ruby onları takip etmeyi seçer. Mutluluk planı için minnettarım ve tanıklık ederim ki bu Ruby'nin ve her birimizin tekrar temiz olabilmesi ve cennetteki babamızın mekanında sonsuza kadar yaşayabilmesi için tek bir yoldur. Hepimizin bugün başlaması dileğiyle. İsa Mesih'in adıyla amin.
Our Heavenly Father has given His children two lines of communication.
Cennetteki Baba çocuklarına onunla haberleşmek için iki hat vermiştir. Bunları kişisel hat ve rahiplik hattı diye adlandırabiliriz. Herkes bu önemli iki haberleşme hattını anlamalı ve kendilerine bunlar tarafından yol gösterilmelidir. Kişisel hatta cennetteki babamıza direkt dua ederiz ve kurmuş olduğu kanallar sayesinde herhangi bir kimsenin aracılığına gerek olmadan bizlere yanıt verir. Cennetteki babamıza İsa Mesih'in adıyla dua ederiz ve kutsal ruhu sayesinde ve başka yollarla o bize yanıt verir. Kutsal ruhun misyonu babaya ve oğula tanıklık etmek, bizleri doğruya yöneltmek ve bizlere yapmamız gereken şey her şeyi göstermektir. Onun kutsal ruhu sayesinde cennetteki babamızla olan bu kişisel haberleşme hattı, doğruya olan tanıklığımızın, bilgimizin ve sevgi dolu cennetteki babadan gelen kişisel rehberliğimizin kaynağıdır. Onun harika sevindirici haberinin esas özelliği olan bu hat, çocuklarının her birinin onun doğruluğuna dair kişisel bir tanıklık kazanmasına olanak verir. Kutsal ruhun sayesindeki cennetteki babaya olan direkt kişisel haberleşme kanalı layıklığına bağlıdır. Bu çok önemlidir ki her sebep gününde Rabbin sofrasına katılarak antlaşmalarımızı yenilememiz emredilmiştir. Böylece bize yol göstermesi için onun ruhunun her zaman yanımızda bulunabilmesi vaadini hak kazanabiliriz. Rab ile olan bu kişisel haberleşme hattında inancımız ve uygulamalarımız Tanrı ve insan arasındaki insansal aracıların gereksiz olduğuna dair ısrar eden Hristiyanlara benzer. Çünkü Martin Luther'in dediği gibi tüm inananların rahipliği ilkesi altında herkes Tanrı'ya direkt erişime sahiptir. Biraz sonra bu konuya daha çok değineceğim. Kişisel hat, kişisel kararlarda ve aile yönetiminde çok önemlidir. Maalesef kilisemizdeki bazı üyeler bu direkt kişisel hatta ihtiyacı küçümserler. Peygamberlik yapan liderlerin önemine olan saygıdan dolayı, özellikle kilise meseleleri ile ilgili ilahi haberleşmeyi yönetmek için çalışan rahiplik hattı, bazıları kişisel hatları sayesinde ilham yoluyla kendi kendilerine almaları gereken kararlar yerine rahiplik liderlerini kendileri için kişisel kararlar almaya çağırırlar. Kişisel kararlar ve aile yönetimi özellikle kişisel hat için olan bir meseledir. Bu değerli cennetteki babamızla olan direkt kişisel haberleşme hattıyla ilgili hatırlamamız gereken diğer iki uyarıyı eklemek gerektiğini hissediyorum. Birincisi, kişisel hat tam bir şekilde rahiplik hattından bağımsızca işlemez. Kutsal ruh armağanı, Tanrı'nın insanla iletişim yöntemi, rahiplik anahtarlarını tutanların yetki verdiği rahiplik yetkilisi tarafından verilir. Bu armağan sadece istekle ve imanla elde edilemez. Ve bu ruhun sürekli eşliği için olan hak, layık bir şekilde Rabbin sofrasına katıldığımız ve itaat ve hizmete ilişkin vaftiz antlaşmalarımızı yenilediğimiz her sebep gününde tasdik edilmesi gerekir. Benzer biçimde eğer rahiplik hattına itaatsizsek ya da bu hatla aynı ahenkte değilsek, direkt kişisel hat sayesinde güvenilir şekilde iletişim kuramayız. Rab şöyle dedi: cennetin güçleri sadece doğruluk ilkelerine dayanarak kontrol edilemez ya da idare edilemez. Maalesef Tanrı'nın emirlerini çiğneyen ya da rahiplik liderlerinin öğütlerine itaat etmeyen kişilerin Tanrı'nın bazı emirlerine uymalarına ya da bazı öğütleri dinlemelerine izin verdiğine dair vahiy aldıklarını söylemeleri normaldir. Bu gibi kişiler vahiy ya da ilham alabilirler ama bunlar almaları gereken kaynaktan değildir. Şeytan tüm yalanların babasıdır ve akıllı yalanlarıyla Tanrı'nın işini karıştırmaya çok heveslidir. Cennetteki babamızın kutsal ruhun sayesinde bizimle direkt iletişim kurduğu kişisel hattan farklı olarak rahiplik haberleşme hattının ek ve gerekli aracıları vardır ki bunlar kurtarıcımız İsa Mesih, onun kilisesi ve onun atadığı liderlerdir. Onun kefaret amacıyla kurban oluşu sayesinde onun kefaretinin nimetlerine hak kazanmamız için yerine getirilmesi gereken şartları koymaya İsa Mesih'in gücü vardır. Bu yüzden emirlere ve kutsal törenlere sahibiz. Bu yüzden atlaşmalar yaparız. Bu sayede vaat edilen kutsamalara hak kazanırız. Bunların hepsi elimizden gelen her şeyi yaptıktan sonra İsrail'in kutsalının merhameti ve lütfu sayesinde olur. İsa Mesih dünyadaki hizmeti sırasında kendi ismini taşıyan rahiplik yetkisini teslim etti. Ve yine onun ismini taşıyan bir kilise kurdu. Bu son devirde Peygamber Joseph Smith'e gelen ilahi hizmetkarlar sayesinde onun rahiplik yetkisi geri getirildi. Ve onun kilisesi yeniden kuruldu. Bu geri getirilmiş rahiplik ve bu yeniden kurulmuş kilise rahiplik hattının can damarıdır. Rahiplik hattı Tanrı'nın geçmiş zamanlarda kutsal yazılar sayesinde çocuklarına konuştuğu kanaldır. Ve bu hat sayesindedir ki yaşayan peygamberlerin ve havarilerin ve diğer ilham alan liderlerin öğretişleri ve öğütleri sayesinde bugün bizlere konuşur. Bu sayede gerekli kutsal törenleri yapabiliriz. Bu sayede onun kilisesine hizmet etmek için çağrılar alırız. Onun kilisesi doğru yoldur ve onun rahipliği Rabbin işini başarmak için önemli olan bu müşterek etkinliklere katılmaya, ayrıcalık tanımamıza sebep olan güçtür. Bu etkinlikler sevindirici haberi vaaz etmek, tapınakları ve ibadet salonlarını inşa etmek ve yoksullara yardım etmektir. Bu rahiplik hattıyla ilgili bizim inancımız ve uygulamamız bazı Hristiyanların iddialarına benzer ki yetkili kutsal törenler önemlidir ve bunlar İsa Mesih tarafından yetki verilmiş ve izin verilmiş birisi tarafından yapılmalıdır. Bunun aynısına inanıyoruz ama elbette bu yetkiyi nasıl aldığımız konusunda diğer Hristiyanlardan farklıyız. Kilisenin bazı üyeleri ya da eski üyeleri rahiplik hattının öneminin farkına varmakta başarısızdırlar. Onlar kilisenin ve liderlerinin ve kilise programlarının önemini küçümserler. Tamamen kişisel hatta güvenerek öğretiyi tanımladıklarını ve peygamberin liderlerin öğrettiklerine karşı rakip organizasyonları yönettiklerini iddia ederek kendi yollarından giderler. Buna dayanarak modern karşıtlığı gösterirler ki bunu hor görerek organize bir din diye adlandırırlar. Organize din gereksinimini reddedenler kiliseyi ve onun görevlilerini eski zamanlarda kuran ve bunları yeni çağda geri getiren ustanın işini de reddederler. İlahi yetki tarafından kurulmuş organize din önemlidir ki Havari Pavlus şöyle öğretti: azizleri kusursuz yapmak, hizmet görevini yapmak ve Mesih'in bedenini geliştirmek üzere sonunda hepimiz imanda ve Tanrı'nın oğlunu tanımada birliğe, yetkinliğe, Mesih bütünlüğündeki olgunluk düzeyine erişeceğiz. Hepimiz yeni vahiylerden Rabbin şu beyanını hatırlamalıyız ki Rabbin hizmetkarının sesi Rabbin sesidir. hayati önem taşıyan Rablik hattına güvenmeyle ilgili hatırlamamız gereken iki uyarıyı eklemek istiyorum. Birincisi, rahiplik hattı kişisel hatta olan gereksinimin yerini almaz. Hepimiz gerçek hakkında kişisel bir tanıklığa ihtiyacı vardır. İnancımız geliştikçe ister istemez diğerlerinin sözlerine ve inançlarına güveniriz. Mesela annemiz, babamız, öğretmenimiz ya da rahiplik liderimiz gibi. Ama kişisel hat sayesinde tanıklık kazanmak yerine gerçek hakkında kişisel tanıklığımız için tamamen belli bir rahiplik liderine ya da öğretmene bağlı kalırsak biz daima bu kişinin hareketinden dolayı hayal kırıklığına uğrayacağız. Olgun bir bilgiye ya da gerçek hakkında tanıklığa gelince bizimle cennetteki babamız arasındaki ölümlü bir aracıya bağlı kalmamalıyız. İkincisi, kişisel hatta olduğu gibi rahiplik hattı layık ve itaatli olmadıkça bizim iyiliğimiz için tam ve düzgün bir şekilde işlemez. Birçok kutsal yazı şunu öğretir ki eğer Tanrı'nın emirlerini ciddi bir şekilde çiğnemeye devam edersek onun huzurundan kovulacağız. Böyle olduğunda Rab ve onun hizmetkarlarına bize ruhsal yardım vermeleri ciddi olarak yasaklanmıştır ve bunu kendi kendimize elde edemeyiz. Tarih, Rabbin hizmetkarlarının ruhla iletişimde olmanın öneminin canlı bir örneğini bize gösterir. Genç peygamber Joseph Smith, kızgın ya da keyfi kaçtığında tercüme edemezdi. David Whitmer şöyle dedi. Bir sabah tercüme etmeye devam etmek için hazırlanırken evde bir şeyler yanlış gitti. Ve Joseph buna kızmıştı. Bu eşi Emna'nın yaptığı bir şeydi. Oliver ve ben yukarıya çıktık ve Joseph çok geçmeden tercümeye devam etmek için geldi ama hiçbir şey yapamadı. Bir heceyi bile tercüme edemedi. Aşağı indi, bahçeye çıktı ve Rab'be dua etti. Bir saatliğine bir yerlere gitti. Eve geri geldi. Emma'dan onu affetmesini istedi ve ondan sonra bizim olduğumuz yere çıktı ve tercüme iyi gitmeye başladı. Joseph alçak gönüllü ve inançlı olmadan hiçbir şey yapamazdı. Cennetteki babamızın çocuklarıyla iletişimi için kurduğu her iki hatta ihtiyaç olduğuna dair başka örneklerle konuşmamı sonuçlandıracağım. Her hat onun çocuklarına ölümsüzlüğü ve sonsuz hayatı getirme amacını başarmak için önemlidir. Bu ihtiyaç ile ilgili eski kutsal yazılar Musa'nın pek dinlemek istemediği kayınbabası Yitro'nun öğüdündedir. Halk Tanrı'nın isteğini bilmek ve ayrıca taraflar arasında karar vermek için gece gündüz rahiplik liderlerini beklerlerdi. Bizler Yitro'nun Musa'ya kişisel anlaşmazlıkların üstesinden gelmek için yargıçlar atayıp bu görevi onlara devretsin diye öğüt verdiğini sık sık belirtiriz. Ama Yitro kişisel hattın önemini gösteren öğüdü de Musa'ya vermiştir. Kutsal törenleri, yasaları halka öğret ve onlara izlemeleri gereken yolu ve onların yapmaları gereken işi göster. Diğer bir deyişle İsrail'in çocuklarına her sorunu rahiplik liderlerine getirmemeleri öğretilmelidir. Emirleri anlamalılar ve kendi kendilerine sorunlarının çoğunun üstesinden gelmek için ilham almaya çalışmalıdırlar. Kısa süre önceki Şili ulusundaki olaylar her iki hatta olan gereksinimi gösterir. Şili yıkıcı bir depreme uğradı. Çoğu üyemiz evlerini kaybettiler. Bazıları aile bireylerini kaybetti. Çoğu güvenini kaybetti. Kilisemizin böyle felaketlere karşı hazırlıklı olmasından dolayı hızlı bir şekilde yiyecek, barınak ve diğer malzeme yardımı sağlandı. Şili'deki azizler ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olan Rabbin kilisesi ve onun liderleri sayesinde Rabbin sesini duydular. Ama rahiplik hattı ne kadar iyi çalışıyor olsa da bu yeterli değildi. Her üyenin dua ederek Rabbi araması ve direkt rahatlatıcı mesajları ve arayıp dinleyen herkese kutsal ruh sayesinde gelen rehberliği alması gerekliydi. Misyonerlik görevimiz her iki hatta gereksinimin diğer bir örneğidir. Misyoner olmaya çağrılmış erkekler ve kadınlar layıktır ve isteklidirler. Bunun sebebi rahiplik hattından ve kişisel hattan elde ettikleri, tanıklık sayesinde aldıkları öğretilerden dolayıdır. Rahiplik hattıyla göreve çağrılmışlardır. Ondan sonra Rabbin temsilcileri olarak ve Rabbin rahiplik hattı sayesindeki kiliseyi araştıranlara öğretirler. İçtenlikle doğruyu arayanlar dinlerler ve misyonerler kişisel hat sayesinde mesajın doğruluğunu bilmeleri için onları kendi kendilerine dua etmeye teşvik ederler. Son bir örnek, bu ilkeleri ailede ve kilisedeki rahiplik yetkisi konusuyla bağdaştırır. Kilisedeki tüm rahiplik yetkisi uygun rahiplik anahtarlarına sahip olan birisinin emri altında işler. Bu rahiplik hattıdır. Ama aile yöneten yetki, bir baba ya da tek ebeveynli bir annedeki yetki, rahiplik anahtarlarına sahip birisinden izin alınmasına gerekmeden aile meselelerinde iş görür. Bu kişisel hatta benzer. Eğer gelişmek ve onun çocukları için olan genetik babamızın planında belirtilmiş kaderimize ulaşmak istiyorsak, her iki hat aile yaşamımızda ve kişisel yaşamlarımızda işlemelidir. Hem kişisel hattı ve hem de rahiplik hattını eşit şekilde ölümlü hayatın amacı olan gelişmek için kullanmalıyız. Eğer kişisel din uygulamaları kişisel hatta çok dayanırsa, bireysellik ilahi yetkinin önemini siler. Eğer kişisel din uygulamaları rahiplik hattına çok dayanırsa, kişisel gelişim zarar görür. Tanrı'nın çocukları ebedi kaderlerine erişmek için her iki hatta da ihtiyaç duyarlar. Geri getirilmiş sevindirici haber her ikisini de öğretir ve geri getirilmiş kilise her ikisini de sağlar. Tanıklık ederim ki, Rabbin peygamberi Başkan Thomas S. Manson rahiplik hattını yöneten anahtarları elinde tutmaktadır. Bu kilisenin Rab İsa Mesih'in kilisesi olduğuna dair tanıklığımı veririm. Restore edilmiş Sevindirici Haber'in gerçeklerinin cennetteki babamıza götüren kişisel hattın sayesinde her birimiz için mevcut olduğuna dair tanıklığımı sizlere veririm. İsa Mesih'in adıyla amin.
beautiful.
Çok güzel. Bu sabah bizlere sağlamış oldukları çok güzel müzik için Tabernacle Korosu'na ve konferansın bu bölümünde bize konuşmuş olanlara teşekkürlerimizi iletiyoruz. Şimdi sevgili peygamberimiz Başkan Thomas S. Manson'ı dinlemek bizim için bir onur olacaktır. Onun sözlerinden sonra bu ayin koronun "Hadi şimdi sevinelim" ilahisini söylemesiyle notalanacak. Ondan sonra kapanış duası 70'lerden yaşlı Carlos A. Godoy tarafından verilecek. Bu konferansın son bölümü bu öğleden sonra saat 2'de başlayacak.
This has been a marvelous session.
Çok özel bir seans oldu.
When I was appointed president of the church,
kilisenin başkanı olarak atandığımda dedim ki,
I'll be the advisor.
Bir görevi kendime alacağım. Ve Tabernacle Korosu'na danışman olarak atanacağım.
Very proud of my choir.
Koromla gurur duyuyorum.
My mother once said of me,
annem bana böyle dedi. Tom, yaptığın her şeyle gurur duy. Ama sana şöyle bir şey söyleyeceğim. Piyanoyla kalmalıydın.
Here we go. Here we go to a birthday.
Anneme böyle bir şarkı söylemek istiyorum. Onun alnından öptüm ve o beni bana sarıldı.
I think of my father.
Annemi hep düşünüyorum. Babamı da hep düşünüyorum.
Those general authorities who've influenced me and others, the widows.
Genel otoriteleri.
Whom I visited.
Dul kadınları hep düşünüyorum. Benim hayatımı etkilemiş olan insanları hep düşünüyorum.
For the chicken, for the oven. Sometimes a little money for their pocket. I visited one late one night, was midnight.
And I bir kere bir gece yarısı bir dul kadına ziyarete gittim.
She told me to be sure and awaken you. For she said, I know he'll come. When I crept into the nursing home and held her hand,
eve gidip de
called her by name, she was wide awake.
İçeri girdim, beni adımla çağırdı.
Took my hand,
uyanıktı.
Pressed it to her lips and said, "I knew you'd come."
Geleceğini biliyordum dedi.
How could I not come?
Nasıl gitmezdim?
Beautiful music touches me that way.
Güzel müzik bana böyle dokunur.
We've heard inspired messages of truth.
Sevgili kardeşlerim, gerçeğin, umudun ve sevginin ilahi mesajlarını dinledik. Düşüncelerimiz, günahlarımız için kefaret edene, bize yaşama yolunu ve dua etmeyi gösterene ve hizmet etmenin nimetlerini kendi yaptıklarıyla gösterene, hatta Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih'e döndü. Lukas kitabının 17. bölümünde İsa hakkında şunu okuruz. Yeruşalim'e doğru yoluna devam eden İsa, Samiriye ve Celil arasındaki sınır bölgesinden geçiyordu. Köyün birine girerken onu cüzzamlı 10 adam karşıladı. Bunlar uzakta durdular. İsa, Efendimiz, halimize acı diye seslendiler. İsa onları görünce, gidin, rahiplere görünün dedi. Ve öyle oldu ki, adamlar yolda giderken cüzzamdan temizlendiler. Onlardan biri iyileştiğini görünce yüksek sesle Tanrı'yı yücelterek geri döndü. Yüzüstü İsa'nın ayaklarına kapanıp ona teşekkür etti. Bu adam Samiriyeliydi. İsa, iyileşenler 10 kişi değil miydi diye sordu. Ama öbür 9'u nerede? Tanrı'yı yüceltmek için bu yabancıdan başka geri dönen olmadı. Sonra adama, ayağa kalk, git dedi. İmanın seni kurtardı. İlahi müdahaleyle cüzdanlı olanlar acımasız, yavaş ölümden kurtarıldılar. Ve onlara yeni bir yaşam fırsatı verildi. Birisinin göstermiş olduğu minnetkarlığı efendinin kutsamasına layık kıldı. Diğer 9 kişinin minnettarsızlığı onu hayal kırıklığına uğrattı. Kardeşlerim, aldığımız nimetler için şükretmeyi hatırlıyor muyuz? İştenlikle teşekkür etmek sadece nimetlerimizin farkına varmaya yardım etmekle kalmaz. Aynı zamanda cennetin kapılarını açar ve Tanrı'nın sevgisini hissetmemize yardım eder. Benim sevgili arkadaşım Başkan Gordon B. Hinckley, şükrederek yaşadığınızda kibirli ve endişeli ve bencil bir şekilde yaşamazsınız. Size uygun ve hayatlarınızı kutsayacak şükretme ruhuyla yaşarsınız dedi.
Teşekkürler Gordon.
İncil'de, Matta kitabında bu sefer kurtarıcımızın bir ifadesinden bahseden şükretme ile ilgili başka bir yazı vardır. 3 gün boyunca çölde yürürken 4000'den fazla kişi onu takip etti ve onunla yürüdü. Onlara şefkatte bulundu çünkü onlar 3 gün boyunca hiçbir şey yememişlerdi. Fakat onun öğrencileri, çölde bu kadar kalabalığı doyuracak ekmeği nereden bulalım diye sordular.
And Jesus saith unto them, How many loaves have you?
İsa, kaç ekmeğiniz var diye sordu. Öğrenciler, 7 ekmekle birkaç küçük balığımız var dediler. Bunun üzerine İsa, halka yere oturmalarını buyurdu. 7 ekmekle balıkları aldı, şükredip bunları böldü ve öğrencilerine verdi. Onlar da halka dağıttılar. Kurtarıcının sahip olduklarına şükrettiğine ve takibindeki mucizeye dikkat edin. Aynen şöyle söylüyorum. Herkes yiyip doydu. Arta kalan parçalardan 7 küfe dolusu topladılar. Nimetlerimiz yerine yoksun olduğumuz şeyler üzerine odaklandığımız zamanlar olmuştur. Yunan filozof Epiktetos, akıllı insan sahip olmadığı şeyler için üzülmeyen ama sahip olduğu şeyler için sevinendir demiştir. Şükretmek ilahi bir ilkedir. Rab, peygamber Joseph Smith'e vermiş olduğu bir vahide şöyle beyan etmiştir. Her şey için Rab, Tanrı'na teşekkür etmelisin. İnsan hiçbir yerde Tanrı'yı gücendirmez ya da onun öfkesi kimseye karşı alevlenmez. Her şeyde onun eli olduğunu itiraf etmeyenler hariç. Mormon kitabında Tanrı'nın size bağışladığı pek çok merhamet ve nimet için her gün minnettarlık içinde yaşamamız söylendi. Koşullar ne olursa olsun, eğer sadece durup nimetlerimizi bir düşünürsek, her birimiz şükretmek için birçok şeye sahiptir. Dünyada olmak için çok güzel bir zaman. Bugün dünyada yanlış olan birçok şey olmasına rağmen, iyi ve güzel olan birçok şey de var. Başarıyla süren evlilikler, çocuklarını seven ve onlar için kendilerini feda eden anne ve babalar, bize göz kulak olan ve bize yardım eden arkadaşlar ve öğreten öğretmenler var.
yaşamlarımız pek çok şekilde kutsanmıştır. Olumsuz düşünceleri sürdürmeyi reddederek ve şükretme tavrını kalplerimize aşılayarak hem kendimizi hem de diğerlerini güçlendirebiliriz. Eğer minnettarsızlık ciddi günahlar arasında sayılsaydı, o halde şükretmek en büyük erdemlerden birisi olurdu. Birisi şükretmenin sadece erdemlerin en büyüğü olmadığını, aynı zamanda diğer tüm erdemlerin başında geldiğini söylemiştir. Şükretme tavrını kalplerimize nasıl aşılayabiliriz? Başkan Joseph F. Smith, kilisenin 6. başkanı, buna bir yanıt vermiştir. Başkan Smith, şükran dolu bir insan, dünyada şükredeceği birçok şeyi görür ve ona göre iyilik kötülükten daha güçlüdür. Sevgi, kıskançlıktan üstün gelir ve ışık, yaşamından karanlığı uzak tutar, dedi. Ayrıca, gurur, şükranlığımızı yok eder ve onun yerine bencilliği kurar. Şükreden ve sevecen bir canın yanında olmaktan ne kadar da mutlu oluruz ve ibadetkar bir yaşam sayesinde Tanrı'ya ve insanlara şükretme tavrını aşılamaya nasıl da dikkat etmeliyiz, dedi. Başkan Smith bizlere ibadetkar bir yaşamın, şükretmeye sahip olmanın anahtarı olduğunu söyler. Maddi mülkler bizleri mutlu ve minnetkar kılıyor mu? Belki bir anlık. Fakat derinden ve kalıcı mutluluk ve minnettarlığı sağlayan şeyler, paranın alamayacağı şeylerdir. Ailemiz, sevindirici haber, iyi arkadaşlar, sağlığımız, yeteneklerimiz, çevremizden aldığımız sevgi. Ne yazık ki bunlar kendimizi duyarsız olmaya izin verdiğimiz bazı şeylerdir. İngiliz yazar Aldous Huxley, çoğu insan bir şeye duyarsız olmak için hemen hemen sınırsız bir kapasiteye sahiptir diye yazmıştır. Minnettarlığımızı hak eden insanları sık sık duymazlıktan geliriz. Bu minnettarlığı göstermemiz için çok geç olmasını beklemeyelim. Kaybettiği, sevdiği insanlardan bahsederken, bir kadın pişmanlığını şöyle dile getirdi. O mutlu günleri hatırlıyorum ve sık sık bu yaşamda hak ettikleri ve pek az aldıkları teşekkürleri ölenlerin kulaklarına keşke fısıldayabilsem diyorum. Sevdiğimiz insanları kaybetmek ister istemez kalplerimize bir pişmanlık getirir. Bu hisleri onlara sık sık sevgimizi ve teşekkürlerimizi ileterek insanca mümkün olduğunca azaltalım. Çok geç olacağının ne kadar yakında olduğunu asla bilemeyiz. Demek ki şükran dolu bir kalp, cennetteki babamıza, onun nimetleri ve çevremizdekilere, hayatlarımıza kattıkları her şey için şükrederek oluşur. Bu bilinçli bir gayret gerektirir. En azından şükretme tavrını gerçekten öğrenip aşılayana kadar. Sık sık minnetkarlığımızı göstermek için şükretmeye niyetlendiğimizi hissederiz. Ama bunu yapmayı unuturuz ya da hiç yapmayız. Birisi, şükretmeyi hissedip bunu ifade etmemenin, bir hediyeyi sarıp bunu vermemek gibi olduğunu söylemiştir. Yaşamlarımızdaki meseleler ve problemlerle yüzleştiğimizde nimetlerimize odaklanmak genelde zor olur. Fakat özenle bunu arar ve gayretle bakarsak ne kadar çok verildiğimizi hissedebilir ve farkına varabiliriz. Ciddi meseleler arasında nimetler bulabilen bir ailenin hikayesini sizlere anlatmak istiyorum. Bu hikayeyi çok yıllar önce okudum ve taşıdığı mesaj yüzünden sakladım. Hikaye Gordon Green tarafından yazılmış ve bir Amerikan dergisinde 50 yıl önce yayınlanmıştı. Gordon, Kanada'da bir çiftlikte yetiştiğini ve onun ve kardeşlerinin daha diğer çocuklar top oynarken ve yüzmeye giderken okuldan hemen eve dönmeleri gerektiğini anlatır. Ama babalarının yaptıkları işlerin bir şeye değer olduğunu anlamalarına yardım etmeye kapasitesi vardı. Bu özellikle hasat zamanından sonra ailesinin şükran gününü kutladığı zaman geçerliydi. Çünkü o gün babaları elde ettikleri her şeyin sayımını yapmalarını onlardan isterdi. Şükran günü sabahında babaları onları elma dolu fıçıların, pancar dolu leğenlerin, kumla sarılmış havuçların ve üst üste yığılmış dağlarca patateslerin, ayrıca bezelyelerin, mısırların, Ayşe kadın fasulyelerin, marmelatların, çileklerin ve raflarını doldurmuş diğer konservelerin olduğu kilere getirirdi. Çocuklarının dikkatlice her şeyi saymalarını isterdi. Ondan sonra ağıra gidip kaç ton saman olduğunu ve ambarda kaç buşel tahıl olduğunu hesaplarlardı. İnekleri, domuzları, tavukları, hindileri ve kazları sayarlardı. Babaları ne durumda olduklarını görmek istiyordu ama çocuklar onun aslında o ziyafet gününde Tanrı'nın onları ne kadar çok kutsadığını ve alın terlerini ödüllendirdiğini görmelerini istediğini biliyorlardı. En sonunda annelerinin hazırladığı ziyafete oturduklarında aldıkları nimetleri hissederlerdi. Fakat Gordon en çok minnetkarlıkta hatırladığı şükran gününün, şükretmek için sahip oldukları hiçbir şeyin olmadığı gibi görünen bir yılda olduğunu belirtir. O yıl iyi başlamıştı. Artık samanları, bir sürü tohumları, 4 yavru domuzları vardı. Ve bir gün bir saman yükleme makinesini, çoğu çiftçinin sahip olmayı hayal ettiği harika bir makineyi, almaya güçleri yetmesi için babasının ayırmış olduğu biraz da para vardı. O yıl şehirlerine elektriğin geldiği yıldı. Ama onlara elektrik bağlanmamıştı. Çünkü bağlatmaya güçleri yoktu. Bir gece Gordon'un annesi dağlarca çamaşır yıkarken babası içeri girdi ve çamaşır tahtasındaki yerini aldı. Ve eşinden dinlenip örgüsüne devam etmesini istedi. Zamanını uyumaktan çok çamaşır yıkamakla geçiriyorsun. İnsafa gelip acaba elektriği bağlatsak mı diye sordu. Bu olasılık onu mutlu etmesine rağmen alınamayacak saman yükleme makinesini düşünerek birkaç gözyaşı döktü. Böylece o yıl elektrik hattı sokaklarına çekildi. O kadar çok lüks olmasa da tüm gün kendi kendine çalışan bir çamaşır makinesi ve her tavanda asılı parlak elektrik lambalar aldılar. Gazla doldurulması gereken lambalar, kesilmesi gereken fitiller, yıkanması gereken isli bacalar artık yoktu. Gaz lambaları tavan arasına kaldırılmıştı. O yıl çiftliklerine elektriğin bağlanması onların başına gelen hemen hemen en son iyi şeydi. Hasatlarını kaldırmaya başlayacakları anda yağmurlar başladı. En sonunda sular geri çekildiğinde hiçbir yerde bir bitki bile kalmamıştı. Tekrar yetişirdiler. Ama daha çok yağmur hasatlarını yıkıp geçti. Patatesleri çamurda çürüdü. Birkaç ineklerini ve tüm domuzlarını ve tutmak istedikleri diğer hayvanlarını sattılar. Bunların karşılığında çok az bir para geri aldılar. Çünkü herkes aynı şeyi yapmak zorundaydı. O yılki hasat kaldırdıkları tek şey bir şekilde kötü hava koşullarına dayanan turplardı. Ondan sonra tekrar şükran günüydü. Anneleri, bu yılı en iyisi unutalım. Bir kazımız bile kalmadı dedi. Fakat şükran günü sabahı Gordon'un babası yabani bir tavşanla içeri girdi. Ve eşinden bunu pişirmesini istedi. Gönülsüzce pişirmeye başladı. Yaşlı tavşan etini pişirmenin çok zaman alacağını söyledi. Sağ salim kalan birkaç turpla tavşanı masaya koydu. Ama çocuklar yemek istemediler. Gordon'un annesi ağladı. Ve ondan sonra babası tuhaf bir şey yaptı. Tavan arasına gitti. Gaz lambasını alıp masaya geri döndü. ve bunu yaktı. Çocuklarına ışıkları söndürmelerini söyledi. Tekrar sadece gaz lambası olduğunda önceden bu kadar karanlık olduğuna inanamadılar. Elektrik sayesinde mümkün olan parlak ışıklardan önce acaba nasıl görebildiklerini merakla düşündüler. Yemek kutsandı ve herkes yedi. Yemek bittikten sonra herkes sessizce oturdu. Gordon şöyle yazdı. Mütevazi gaz lambasının loş ışığının altında açık seçik şekilde tekrar görebildik. Harika bir yemekti. Yabani tavşanın tadı hindiye benziyordu ve turplar yediğimiz en tatlı turplardı. Evimiz her şeye sahip olmasak da bizim için çok zengindi. Kardeşlerim, şükretmek ilahi ve onur vericidir. Şükrederek davranmak cömertçe ve asildir. Ama sonsuza dek kalbimizde şükrederek yaşamak sanki cennete dokunmak gibidir. Bu sabah konuşmamı noktalarken benim duam şudur ki şükrettiğimiz her şeye ek olarak Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih için şükretmeyi düşünelim. Onun ilahi sevindirici haberi yaşamın en büyük sorularına yanıt verir. Biz nereden geldik? Biz neden buradayız? Öldükten sonra ruhlarımız nereye gidecek? Bu sevindirici haber karanlıkta yaşayanlara ilahi gerçeğin ışığını getirir. İsa bize nasıl dua etmemizi öğretti. O nasıl yaşamamızı öğretti. O nasıl ölmemizi öğretti. Onun hayatı sevgiyle dolu bir mirastır. Hastaları O iyileştirdi. Ezilenleri O ayağa kaldırdı. Günahkarları O kurtardı. En sonunda O tek başınaydı. Bazı havariler şüphelendiler. Birisi onu ele verdi. Romalı askerler onun vücudunu kestiler. Kızgın çete onun hayatına son verdi. Kafatası tepesinden onun merhametli sesini hala işitiriz. Baba, onları affet. Çünkü onlar ne yaptıklarını bilmiyorlar. Kim bu acıların ve dertlerin adamı? Kim bu yüce kral? Rablerin Rabbi? O bizim Efendimiz. O bizim kurtarıcımız. O Tanrı'nın oğlu. O kurtuluşumuzun yazarı. Onu takip etmemiz için bize seslenir. Git ve aynısını yap demiştir.
He pleads.
Emirlerimi tutun diye haykırır. Onu takip edelim. Onu örnek alalım. Onun sözlerine uyalım. Bunu yaparsak ona şükretmenin ilahi hediyesini sunarız. Benim içten, yürekten duam şudur ki kişisel hayatlarımızda bu harika şükretme erdemini hatırlayabilelim. Can damarlarımıza erişene kadar bu şimdi ve her zaman yayılsın.
In the sacred name.
İsa Mesih'in kutsal ismiyle. Amin.
Our dear and kind Heavenly Father.
Sevgili cennetteki babamız, sana bu toplantı için teşekkür ediyoruz, minnettarlığımızı sunuyoruz. Senin elinden aldığımız büyük nimetler için sana teşekkür ediyoruz. Özellikle restore edilmiş Sevindir Jabbar için, ailelerimiz için. Bu yaşayan peygamberimiz için sana teşekkür ediyoruz. Senin kutsamalarının peygamberin üzerinde ve haberlerin üzerinde olması için dua ediyoruz. Lütfen bizi kutsal ruhunda kutsa. Lütfen bize yardımcı ol ki içimizde istek olsun bu öğrendiğim şeyleri yapmayı. Bunları İsa Mesih adıyla söylüyoruz. Amin.
This has been a broadcast of the 100.
İsa Mesih'in Son Zaman İzler Kilisesi'nin 180. yarıyıllık genel konferansının yayını olmuştur. Konuşmacılar kilisenin genel otoriteleri ve genel görevlileri tarafından seçilmiştir. Müzik, Mormon Tabernacle Chorus tarafından sağlanmıştır. Bu yayın Bonneville Communications tarafından bir kamu hizmeti olarak sağlanılmıştır. Herhangi bir şekilde yazılı bir izin olmadan bu programın çoğaltılması, kayıt edilmesi, kopyalanması ya da başka bir amaç için kullanılması yasaktır.